Bilim hayattır. Efendim, hepinize merhaba. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatla yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programına hepiniz hoş geldiniz. Bizler program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte Aylin Turgut Ecevit, teknik yapımda Koray Kırkar'la Mert Saracoğlu ve ben Tugay Keşt, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün birbirinden değerli iki konuğumuzdan olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri ve psikolojik destek konularında bilgiler alacağız. Stüdyomuzda Türk Tabipleri Birliği Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Birimi üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Cavit Işık Yavuz var. Sayın Yavuz'la olağan dışı durumları, olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerini, sağlık personelinin bu konulardaki eğitimini ve deneyimlerini konuşacağız. Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
Hocam, öncelikle biz olağan dışı durumlar dediğimiz zaman neyi kastediyoruz?
Olağan dışı durumları çeşitli biçimlerde tanımlayabiliriz. Ama burada kritik olan birkaç unsur var bu tanımda. Bir tanesi şu. Bir defa adından da anlayacağımız gibi bir bölge için, bir topluluk, bir toplum için normalde görülmeyen bir olayın görülmesi ve bu görülen olayında birçok sosyal, ekonomik, sağlık açılarından ve diğer açılardan olumsuz etkiler barındırması, olumsuz etkiler getirmesini biz genel olarak olağan dışı durumlar diyoruz. Bu olağan dışı durumlar içerisinde çok büyük afetleri de sayabiliriz. Örneğin deprem gibi, sel gibi, ki afetlerin en önemli özelliği çok büyük yıkım getirmesi ve toplumun kendi olanaklarıyla bununla baş edememesi ve dışarıdan yardıma ihtiyaç duymasıdır. Ancak bu büyük kitlesel olaylar dışında zaman zaman toplumda farklı sıkıntılar, yaralanmalar, hastalıklar oluşturan çeşitli durumları da biz acil durumlar ya da olağan dışı durumlar başlığında nitelendirebiliyoruz. Şöyle düşünün, kitlesel yaralanmalara yol açan çeşitli kazalar, çeşitli savaş ve çatışmalar, çeşitli politik sorunlardan kaynaklanan meseleler, bazen salgınlar gibi, endüstriyel kazalar gibi durumlar da olağan dışı bir özellik oluşturup olağan dışı durum yaratabilirler.
Peki olağan dışı durumlarda normal zamanda verilen sağlık hizmetlerinde ne gibi farklılıklar olması gerekiyor? Ve bu farklılıklar olağan dışı durumlar içerisinde ne önem taşıyor?
Olağan dışı durumlar olayın özelliğine göre sağlık hizmetlerini çeşitli yönlerden etkileyebiliyorlar. Bir, sağlık hizmeti ihtiyacını arttırıyorlar. Çünkü bir olağan dışı durum yaşandığında sağlık hizmetine ihtiyaç duyan insan sayısı artıyor. Şöyle düşünün, bir kitlesel trafik kazası düşünelim. Örneğin, öyle bir kaza olsun ki çok fazla sayıda yaralanan insanımız olsun. Bu insanlara sağlık hizmeti ihtiyacını götürecek bir yapıya ihtiyacımız var. Olay yerine daha fazla ambulans göndermemiz lazım. Oradan yaralıları bir an önce hastaneye götürmemiz lazım. Hastanenin de kapasitesini zorlayacak bir durum ortaya çıkmış oluyor. Çünkü birdenbire siz yüzlerce yaralıyla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla ilk etkiyi sağlık hizmetlerinin kapasitesini zorlayan etkiler olarak ifade edebiliriz. Bir ikinci etki şu. Bazı olağan dışı durumlar sağlık hizmetlerini de olumsuz etkiliyor. Örneğin depremler. Eğer hastaneleriniz depreme dayanıklı değilse hizmet veremez hale geliyor. Ve siz bu tip büyük olağan dışı durumlarda hizmet ihtiyacı artmışken hastanelerinizi, işte aile sağlığı merkezlerinizi, sağlık ocaklarınızı kullanamıyorsunuz. Bu da çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Örneğin bir salgın düşünün. Bulaşıcı hastalık riski artıyor. Sizin sağlık hizmetlerinizi ona göre planlamanız gerekiyor. Çok fazla sayıda yaralanma olduğunda, işte depremlerde mesela, diyaliz hizmeti ihtiyacı artıyor. Enkaz altında kalan insan sayısı arttığı için. İşte kan transfüzyonu ihtiyacınız artıyor. Kan nakli ihtiyacınız artıyor. Ameliyat operasyon ihtiyacınız artıyor ilk günlerde. Daha sonra da, örneğin eğer siz çadır kentler kurmuş, insanlar barınamadığı için oralarda onları yerleştirmişseniz, o zaman da sağlıklı su temini, insanlara yeterli gıda temini, oralarda bulaşıcı hastalıklarla ilgili, aşılamayla ilgili ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sağlık hizmetlerini yürütürken sizin bütün bunları planlayan, bütün bunları göz önüne alan bir sistem kurmanız gerekiyor. Bu nedenle olağan dışı durumlar hem sağlık hizmetlerine olumsuz etkilerin nedeniyle hem de ortaya çıkan yüksek düzeyde tıbbi yardım, sağlık hizmeti ihtiyacı nedeniyle oldukça sağlık hizmetlerini zorlayan durumlar oluşturabiliyorlar.
Peki hocam, özelde doktorlar ama geneli de düşündüğümüz zaman bütün sağlık personelleri olağanüstü durumun çeşitliliğine göre özelleştirilmiş bir eğitim alıyorlar mı? Alıyorlarsa bu eğitimi kim ya da kimler veriyor?
Evet, bu da aslında çok önemli ve güzel bir soru. Şimdi şunu görüyoruz, gerek hekimler gerekse hekim dışı sağlık çalışanları lisans eğitimlerinde, yani okulu bitirmeden önce bu konuda zaten eğitim alıyorlar. Ama meslek hayatları boyunca bu eğitimlerini tazelemeleri gerekiyor. Bu açıdan da gerek Sağlık Bakanlığı, gerek üniversiteler, gerekse Türk Tabipleri Birliği gibi meslek kuruluşları bu konuda çeşitli eğitimler, eğitim faaliyetleri düzenliyor. Benim de içinde bulunduğum Türk Tabipleri Birliği çalışmaları bu eğitim faaliyetlerine 1990'lı yıllarda başlamış. 1990'lı yıllarda özellikle Irak'tan yaşanan göç sonrası geçici barınma yerlerinde, çadır kentlerdeki doğan ihtiyaçlar üzerinden Türk Tabipleri Birliği bir eğitim programı başlatmış. Bu eğitim programı hala sürüyor. Özellikle 1999 depremi sonrası, İzmit Gölcük depremi sonrası bu alandaki eğitim ve faaliyetlerin arttığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı 1999 yılındaki bu deprem sonrasında özel bir birim kurdu. Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekipleri, UMKE diye kısaltıyoruz bunu, bu alanda faaliyetini yoğunlaştırdı. Bu ekipler hala çalışmalarını sürdürüyorlar, hala eğitimlerini sürdürüyorlar. 112 acil yardım ekiplerine bağlı olarak faaliyet gösteren ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde afet olduğunda da UMKE ekiplerinin gidip müdahale ettiği ekipler bunlar.
Peki hocam, doktorlar bir olağanüstü durumun içindeyken onlar kendilerini nasıl koruyorlar? Yani hem bir birey olarak hem de psikolojik olarak.
Bu da güzel bir soru. Sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu gerek doktorlar gerekse sağlık çalışanları için gerçekten önemli bir konu. Şu açıdan önemli bir konu. Yaşanan olağan dışı durumda, özellikle olağan dışı durum bölgesindeki sağlık çalışanları ve doktorlar da bundan etkileniyorlar. Hem kendileri hem aileleri. Ama bir yandan da sağlık hizmeti ihtiyacı ortaya çıkmış insanlar var ve onların yardımına koşmak durumundalar. Bu açıdan zor bir yükün altında kalıyorlar. Hani bir yandan kendinizi koruyacaksınız ama bir yandan da çalıştığınız hastaneye ya da sağlık kurumuna ulaşıp insanlara yardım etmek durumundasınız. Bu açıdan zor bir yükün altına giriyorlar. Şöyle bir örnek verebilirim. Ben uzun yıllar İzmit'te yaşadım ve 1999 depreminde de İzmit'teydim. Depremi yaşadıktan sonra ilk işim hastaneye koşmak oldu. Ve hani neyse ki hani binada bir şey yoktu, herhangi bir sıkıntı yaşamadım ve hastaneye koşa koşa gittim. Orada yüzlerce yaralı, hatta günler içerisinde yani binleri buldu. Onlara yardım etmeye çalıştık. İşte sağlık çalışanları özellikle büyük afetlerde böyle sıkıntılarla yüz yüze geliyorlar. Ve bu tip afet durumlarında yaptıkları ilk iş bir an önce sağlık hizmetine koşmak. Bunun için zaman zaman ailelerini bile düşünmeden koşa koşa gidiyorlar. Bunun getirdiği hem bir psikolojik yük oluyor hem de çok ağır bir iş yükü oluyor. Çünkü saatler içerisinde gelen insanlara yardım etmenin fiziksel zorluğunu yaşıyorsunuz. Elinizde çok fazla imkan da yok. Eleman yok, malzeme yok. Kısıtlı zamanda çok fazla sayıda insanın hayatını kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bunun getirdiği çok ağır bir psikolojik yük var. İş yükü var. Günler boyunca hiç uyumadan çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Ve günler sonra ancak ailenizle, kendinizle ilgilenebiliyorsunuz. Bu açıdan sağlık çalışanları olağan dışı durumlarda çok büyük yükler içerisine giriyorlar ve Örneğin post travmatik stres bozukluğu sağlık çalışanlarında daha fazla olabiliyor. Yaşanan sorunlar nedeniyle çeşitli sosyal ekonomik sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bunların etkilerini çok daha yoğun olarak görüyoruz ve hissediyoruz sağlık çalışanları olarak.
Biz de bir kez daha 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anmış olalım. Efendim, Türk Tabipleri Birliği Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Birimi üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Cavit Işık Yavuz konuğumuzdu. Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sokak röportajları.
Travma çok kapsamlı bir şey. Çok zor insanoğlu için. Ama geniş bir konu, geniş bir kavram. Nasıl açıklayayım şimdi?
Travma ani bir şok geçirme şey değil mi ya? Hareket değil mi? Evet.
Kişilerin çok kötü ya da çok şok edici bir olayla karşılaştıkları durumda hissettikleri ya da düştükleri durumdur.
Travma insanın bir şok etkisi yaraması gibi bir şey diyebilirim.
Bence travma ani yaşanan bir olgu, duygu da diyebilirim. Fiziksel olabilir, ruhsal olabilir. Yani sağlığımızla ilgili olabilir, ruh sağlığımızla ilgili olabilir travma.
Şu anda stüdyomuzda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Faruk Gençöz var. Sayın Gençöz'le olağan dışı ya da bir başka deyimle olağanüstü durumlarda yaşanabilecek travmaları, travmayla nasıl başa çıkılabileceğini, travmaya uğrayan insanlara destek konusundaki yanlışlarla doğruları konuşacağız. Sayın Gençöz, öncelikle temel bir soruyla başlamak istiyorum. Travma geçiren biri bu durumu nasıl anlayabilir ve nasıl başa çıkabilir?
Kişilerin şikayet ettikleri semptomlar vardır. Yani hastaneye ya da bir kliniğe ya da bir başka arkadaşına konuşurken ifade ettikleri, benim hayatımda şunun değişmesini isterdim, şunun olmamasını isterdim dedikleri şeyler. Bir de bunların altyapısını oluşturan bir yapıdan bahsedebiliriz. Genellikle son dönem özellikle dünya psikiyatrisi, dünya sağlığı bu tür şikayetleri geçirebilme hedefli. Fakat altyapıya fazla dokunmayan nitelikte gelişmeler içerisinde. Dolayısıyla bir şikayeti olan kişinin bir an önce hangi tür bir bozukluğa dahil olduğunu yerleştirip o kişiyi bu açıdan eğitip arkasından da ne tür bir sürecin içinden geçmesi, bu da çok planlı programlıdır. İşte 20 haftalık bir süreç ise depresyondan muzdarip birisine mesela geçmesi gereken 20 seanslık bir 20 haftalık bir süreç içerisinde her haftada terapist ve kişi, başvuran kişi neler çalışacağını bilirler. Ödevler verilir, gündem hazırdır terapi seansına başlarken. Şimdi bu derece yapılandırılmış, planlı programlı götürülen sistemin ön tarafında da insanların kendilerini daha öncesinde eğitebilecekleri, hazır edebilecekleri bir eğitimin ya da kullanılan jargonun içine girerler. O jargonu da daha sonra hızlı gidebilmek amacıyla görüşmelerde, terapi görüşmelerinde kullanmaya başlarlar. Bunlar kendi ifadeleri değildir aslında. Şimdi terapötik bu altyapıyı incelemek, onu çalışmak için kurulan ortamlar, kişinin bu kullandığı bir başkası için, yani kendisinde bir yerde suni olarak kullandığı jargonu bırakıp kendi kelimelerine, kendi ifadelerine geçmesini bekleriz. Yani kişiler işi kolaylaştırmak, hızlandırmak amacıyla o jargonu kullanırlarken aslında kendi ifadelerine geçmek vakit alacağı için bu bir vakit kaybıdır.
Bu gibi olağanüstü durumlarda travmaya maruz kalan insanlara destek olma konusunda yaşanan eksiklikler ya da bu konudaki yanlışlar nelerdir sizce?
En somut yanlış, kişinin kendi ifadesinin dışında başka ifadelere sürüklenmesidir. Bunu ortam oluşturur. Yani bir psikiyatrist veya bir klinik psikologla karşılaşan, kendisini ifade etmek isteyen kişi Yani karşıdakinin dilinden anlatmak istiyorsa bu bir yani vakit kaybettirici bir özelliktir. Yani kendisi çoktan mesela teşhisini koymuş olabilir travmaya uğrayan kişi. Bunu formüle etmiştir bilgisi, becerisi dahilinde. Fakat uzman ona bu söyledikleriyle yaklaşmaz. Yani orada ne konuşacağı, kendi şikayetinden nasıl bahsedeceği daha önemlidir. Yani işte depresyonunu kendisi ifade ediyorsa ben depresyondayım. Bu düşünür ki kişi karşıdakini de rahatlatıyorum ben. Halbuki bu kendi ifadesi değildir. Yani o hayatından nasıl bahsedeceği asıl önemli olan. Onu nasıl yaşadığı. Onun ismi depresyon olabilir, kaygı olabilir. Yani onların anlatanın, şikayette bulunanın o seviyede bir önemi yoktur aslında. Ama bu dönemde, modern zamanlarda nedense kendimize bu etiketleri yakıştırmayı çok seviyoruz. Benim panik atağım var, işte yeme bozukluğum var, şöyle kaygılarım var gibi birbirimize, özellikle bizim toplumda yaşadığımız tecrübeleri bedenimizin bedensel şikayetler üzerinden ifade etmeye meraklı oluyoruz. Bunlara da bir isim takmak belki komünikasyonu, iletişimi arttırıcı olarak düşünüyoruz. Fakat orada yani kendi işte ifadelerimizle değil de başka bizi tanımlayan, aslında bize ait olmayan şeyler üzerinden gitmiş oluyoruz. Bunlar mesela yapılan hatalar.
Belki de gerçekte sahip olduğu özellikler, nitelikler yerine hayalindeki, zihnindeki kendisini tanımlamaya başlıyor diyorsunuz yani.
Tabii bu karşımızdaki kişiyi nereye koyduğumuzla önemli, ilgili, önemli bir derecede ilgili bir şey. Bir uzmana gittiğimde, dolayısıyla onun dilini konuşmaya çalıştığımda bende böyle bir motivasyon olabilir de, ama işte hani yapılan yanlış karşıdaki uzmanın da buna dayanması, bununla devam etmesi olur. Yani onun diline geçilmesi, ama bu da hani artık kendi dilinizi kullanın şeklinde bir komut vermekle olmaz da başvuran kişi konuşa konuşa kendi diline doğru gider. Dolayısıyla burada süreci hızlandırmak bir hatadır. İnsanların, travma geçirmiş insanların bir an önce başvurmalarını beklemek bir hatadır. Çünkü herkesin kendisine ait bir işlemleme, o hayatı, yaşadıklarını dokunma, anlama, idrak etme hızı vardır. Farklıdır her insan bir başka insandan. Dolayısıyla hepsinden işte belli zamanlarda başvurmalarını, hemen başvurmalarını. Nitekim işte bu bir afet olduğunda orada zarar görmüş olduğunu bildiğimiz kişilerin hemen o afet yerine gidip de işte yapılan çalışmalarda genellikle o kişilerin işte dinlerler. Psikologlar mesela neler anlatıyorlar. Sonra bu dinlediklerine, bakın sizde şu bozukluk var diye, bu bir hatadır mesela. Yani o kişinin ne tür bir bozuklukta olduğunu, yani bu profesyoneller arasında tartışılacak, düşünülecek bir şey. Mesele o kişinin kendisini ifade edişi. O ifadelerden bu kişinin onu yani yaşadığı travmayı nasıl yaşadığı, o kişi özelinde götürülür.
Hisseden kişinin kendi tanımlaması.
Aynen,
önemli
evet,
bu konuda.
En önemli konu o. Yani bundan çıktığımız zaman ki işte hayalimizde üretiriz kendimizde, nerede, nasıl çıkmalıyım, nasıl çıkacağım. Yani kendimizle ilgili kurduğumuz idealler peşinde olduğumuzda, bunlar da yani biraz da hayalci olduğumuzda hani çok kolay çıkarız. Dolayısıyla kendi kimliğimizle ilgili sallanıyoruzdur. Yani A kişisine öyle, B kişisine böyle, başka türlü. Onlar içerisinde sallanır kişi, sabit duramaz. Modern zamanlar da bunu getiriyor zaten. Yani kişiler belli yerlerde kalamıyorlar, bağlanamıyorlar.
Bilim Hayattır programı devam ediyor. Profesör Doktor Sayın Faruk Gençöz'le sohbetimizin ikinci bölümünde ayna kliniği ile ilgili bilgi almak istiyoruz. Hocam, ODTÜ Psikoloji Bölümü bünyesinde yer alan ayna kliniği, yani klinik psikoloji destek ünitesi ne zaman, ne amaçla kuruldu ve nasıl bir işleyişe sahip?
Evet, psikoloji bölümü çok köklü Ankara'da ve Türkiye için oldukça köklü bir tarihi var. Psikoloji bölümünün bu tarihçesi içerisinde 1985 yılında ilk defa klinik psikolojide master programı, yüksek lisans programı açıldı. Onun arkasından 2001 yılında da doktora programına başladık. Bu her iki programı da hem yüksek lisans hem doktora programı desteklemek için, yani öğrencilerin uygulama yapmaya ihtiyaçları var. Bunun için de 2002 yılında aynı klinik psikoloji destek ünitesi oluşturuldu. Bölüme bağlı bir merkez. Öğretim üyeleri hem başvuranların taleplerini karşılayan durumdalar hem de süpervizyon vermekteler. Öğrenciler de aldıkları süpervizyonla psikoterapi tecrübelerini arttırıp alana hazır hale gelmekteler. Ayrıca bölümde de yürütülen bilimsel çalışmalar, yani mesela öğrencilerin tezleri, master ve doktora tezleri aynı klinik psikoloji ünitesinde yürütülmekte. Yani verilerini oradan topluyorlar. Hem bilimsel çalışmalar hem de uygulamalar aynı anda yürüyebiliyor.
Yani hali hazırda bölümde eğitim almakta olan öğrenciler burada pratik tecrübe kazanıyor. Aynı zamanda danışan hastalar da psikolojik yardım alıyor.
Aynen öyle. Yani bu bize başvuranlar üniversite içinden öğrenciler veya üniversite dışından isteyen herkesin başvurduğu bir şeyimiz var.
Efendim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Faruk Gençöz'le olağan dışı ya da bir başka deyimle olağanüstü durumlarda yaşanabilecek travmalarla nasıl başa çıkılabileceğini, travmaya uğrayan insanlara destek konularını ve üniversite bünyesinde hizmet veren Ayna Kliniğini konuştuk. Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında bugün de yine önemli bir konuyu birbirinden değerli konuklarımızla konuştuk. Bir sonraki programımızda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Bilim Hayattır.